Merhaba, sadece podcast'te özel bir kayıtla karşındayım. Bugün benim için çok özel bir konuğum var ama öncesinden sana birkaç satır okumak istiyorum. Hayatın en çetrefilli meselesi, çözülmesi en zor sırrı gerçekte kim olduğumuzdur. Çünkü herkes hayatının bir yerinde kaybolur. Bazıları kendisini bulabilmek için önce çok eskiden kaybettiklerini bulmak zorundadır. Bu satırlar nereden mi diye soruyorsan Tarık Tufan'ın Kaybolan romanından. Ben bu arada Kaybolan'ı henüz sadece başındayım, o yüzden o kısma girmeyeceğim ama Tarık Tufan'ın Şanzelize Düğün Salonu kitabını okuduktan sonra dedim ki bu yazarla, bu insanla tanışmalıyım ben. Ve bir şekilde oradan buradan zorlayarak kendisinden bir randevu aldım. Şu anda İstanbul'da Beyoğlu'nun arka sokaklarında sanki bir romanın sayfalarında geziniyormuş gibi bir yerdeyiz. Onun yanındayım. Merhaba Tarık abi.
Çok teşekkür ederim Beyhan'cığım. Çok zarifsin, eksik olma. Muhtemelen ben senin kitaplarını daha önce okudum. O yüzden ama benim bir podcast yayınım olmadığı için sana ulaşmaya uğraşmadım. Çok teşekkür ederim beni konuk ettiğin için. Ben de çok mutlu oldum seninle tanıştığıma.
Şimdi abi ben hep şunu düşünmüşümdür. Dostoyevski diyor ki yani mesela Dostoyevski'nin kitaplarını okurken aslında çoğu psikoloğun gözlemleyebildiğinden öte şeyler gözlemlediğini ve insanın o en karanlık tarafının çok böyle neşter edasıyla ince ince kesip aralara bakabildiğini görebiliyorum ben. Hatta Freud bile Karamazov kardeşlerden çok fazla esinlenmiştir Oedipus kompleksi konusunda. Ve o ona göre tarihin en iyi romanına en iyi romanı diye tarifler. Şimdi senin kitabı okurken, Şanzelize Düğün Salonu'nu okurken inanılmaz böyle oradaki karakterleri, psikolojisi, çatışmaları ve hayata dair çok değerli gözlemler buldum. Ben merak ediyorum, Tarık Tufan bir yazar olarak, bir romancı olarak insanları nasıl gözlemliyor? Hem burada mesela şeyden de bahsetmek istiyorum sonrasında. Yazar olarak rutininizden, nasıl yazdığınızdan ama hem bu edebiyat-psikoloji ilişkisi konusunda birkaç cümle duymak isterim sizden açıkçası.
Şimdi bütün anlatılar, insana dair bütün anlatılar doğal olarak bir birikimden besleniyor bir tarafıyla. Yani ben de tıpkı benden önceki romancılarda olduğu gibi kendimden önce yazılan romanları, mitolojileri, masalları, bir takım psikolojik, akademik metinleri, yani insanı tanımak için bugüne kadar ortaya konan zihinsel, fikri birikimi takip etmeye çalıştım. Yani doğal olarak önce geriye dönüp bakıyorum. Orada çünkü çok büyük bir dünya var. Yani Freud'un Dostoyevski okuması tesadüf değil tabii ki. Yani insanı anlamaya çalışan herkes de olduğu gibi anlatılara kulak kesiliyor. Çünkü anlatılar insan var olduğu günden bugüne birikerek gelen hikayeler. Bunların bir kısmını biz kutsal kitaplardan, bir kısmını mitolojilerden, bir kısmını masallardan, bir kısmını daha sonraki yüzyıllarda modern döneme yaklaştığımızda romanın ortaya çıkmasıyla birlikte romandan görüyoruz. Diyelim ki biz artık Don Kişot diye bir karakter tanıyoruz, değil mi? Yani 1600'lü yıllara gidiyoruz ve bir karakter çıkıyor karşımızda. Don Kişot dediğimizde karşımıza çıkan karakterin bir takım temel özellikleri var. Nedir o? İşte neredeyse delicesine tutkuyla bir şeye bağlanmak. Kendi varoluşuna tehdit olarak gördüğü canavarlarla savaşmak. Gerçeklikten koptuğu düşünülürken aslında kendisini var edebilmek için alternatif bir gerçeklik yaratmak. Şimdi böyle baktığımızda şimdi bu soruları ve tespitlerimizi çoğaltabiliriz Beyhan. Bir tek Don Kişot karakteri, sadece Don Kişot romanı bile bize insanla, insanın kendisiyle ve çevresiyle kurduğu ilişkilerde çok derin analizler yapma, bilgi sahibi olma imkanı tanıyor. Çok güçlü bir karakter çünkü. Yahut sonraki yüzyıllarda diyelim ki Emma Bovary diye bir kadınla tanışıyoruz. İşte taşrada bir doktorla hayatını birleştirmiş fakat aslında çok daha büyük hayalleri var. Başka dünyalardan insanlara sürekli bakıyor. Çünkü razı geldiği hayat küçük çiftlikte dönen, taşrada dönen bir hayat değil. Aslında şehirde daha büyük zenginlikler içerisinde bir hayat hayal ediyor. Şimdi bu karakterler, bir tanesi çok uçtaymış gibi görünüyor. Deliliğin kıyısındaymış gibi görünüyor Don Quixote. Bir tanesi bizim için çok tanıdık. Bütün bu karakterler aslında insan olmanın farklı farklı yüzlerini temsil ediyorlar ve bizim çevremizde de hali hazırda Don Quixote'lar, Emma Bovary'ler yahut hani buraya doğru geldiğimizde Bihter Ziyagiller yahut Oğuz Atay'ın Selim Işık'ı yaşıyor, görüyoruz. Ben bir romancı olarak önce geçmişte bugüne kadar o büyük romanın, büyük anlatıcıların ortaya koyduğu o güçlü karakterleri okuyarak geldim. Ben yazar olmaktan önce bir okuyucuyum. Önce okuyorum doğal olarak. Masallar çok ilgimi çeker, mitolojik anlatılar çok ilgimi çeker. Değişik coğrafyalarda ortaya çıkan farklı karakter prototipleri çok ilgimi çeker. Okuyorum yani. Klasik o anlamda. İyi bir okur olduğumu söyleyebilirim. İkincisi, anlatmak isteyen herkes kadar hayata kulak kesiliyorum. Görmeye çalışıyorum. Hissetmeye çalışıyorum. Anlamaya çalışıyorum. Ve istiyorum ki insana dair hiçbir şey bana yabancı gelmesin.
Bunu biraz daha somutlaştırabilir misin abi? Ne yapıyorsun bunun için?
İyi bir dinleyiciyim. Önce beyan. Yani bir hikayeye muhatap olduğumda bu birisi bana anlatabilir. Tesadüfen içinde bulunduğum bir ortamda birinin ortalığı anlattığı bir hikaye olabilir. Yol üzerinde çok küçücük bir an na tanık olmuş olabilirim. Yahut bizatihi gelip bana hani kendisini, dünyasını yahut yaşadığı bir olayı anlatmak isteyen birisi olabilir. İyi bir dinleyici olduğumu zannediyorum bir kere. Bu bana insan olmanın bambaşka taraflarıyla ilgili önemli ipuçları veriyor. Eğer kulak vermeye başlarsanız hikayenin bunu nasıl izah edeceğim bilmiyorum. Böyle sizin gibi daha meseleleri bilimsel olarak anlamaya, yorumlamaya alışkın arkadaşlara bunu nasıl anlatacağımı bilmiyorum ama şöyle söyleyeyim. Bir süre sonra hikaye sokak sokak anlatıcısını arıyor Beyhan. Gelip seni buluyor. Anlatmaya başladığın anda hikayeleri çekmeye başlıyorsun. Öyle şeylerle karşılaşıyorum ki kulak kesilmeye karar verdiğim andan itibaren bu hep böyle oldu. Dinlemeye niyet ettiğim andan itibaren. Sen dinlersen hikaye gelip sana kendisini anlatıyor bir süre sonra.
Hikaye orada bir yerde var o zaman.
Var tabii ki var. Sokağın içinde var. Evin içinde var. Bir otobüste yolculuk ederken var. Hikaye orada zaten. İnsanın olduğu her yerde hikaye var. Biz zannediyoruz ki bir şeyi anlatmaya değer olması için çok büyük, çok çarpıcı, çok sarsıcı olması gerekiyor. Hayır. Bir şeyin anlatmaya değer olması için bu kadar büyük meseleler içinde olması gerekmiyor. İyi anlatılmış her mesele dinleyen için dinlemeye layık bir şeydir. Yahut okuyan için, yahut izleyen için. Ben marifetin iyi anlatmak olduğu kanaatindeyim. Sinemada da böyle, romanda da böyle. Sokaktaki halk hikayecilerini düşün. Yani geçmişte daha çok vardı tabii o insanlar. Tiyatroda yahut anlatılan her yerde marifet iyi anlatmak. Bu resim için de böyle, müzik için de böyle. Eğer siz o duyguyu, anlatmak istediğiniz temayı, derinlikli, çarpıcı, sarsıcı, çok küçük bir an bile olsa iyi anlatırsanız o zaman insanın içine işliyor, kanına çabucak karışıyor. Güzel anlatmak diye bence bir marifet var. Bizim de erişmek istediğimiz şey bu. İnsana dair olan her şey aslına bakarsan tuhaf, sarsıcı, bizim en sıradan gördüğümüz olaylar bile yani. Düşünsene bizim İşte eşimizle, sevgilimizle, babamızla, annemizle, çocuklarımızla, komşularımızla olan ilişkilerin hangi birisi sıradan? Hangi birisi sıradan olabilir? Çok sık karşılaştığımız için bize sıradanlaşmış görülebilir ama öyle bir şey yok.
Peki şeyi merak ediyorum burada. Mesela Tarık Tufan çok maceralı bir hayat mı yaşıyor?
Hayır.
Mesela ülke ülke gezip dünyadaki hayır. farklı insanları mı tanıyor? Şimdi ama okuyunca yani çok şey gözlemlemiş, ne çok şey yaşamış gibi düşünüyor insan kitabı. Ve burada ben şunu merak ediyorum kendi adıma. Hepimiz için davranışsal olarak yapılabilecek şeyler daha kolaymış gibi geliyor. Hı hı. Mesela büyük masraflar harcayabileceğimiz değişiklikler daha heves verici geliyor. Mesela ben spora başlayacakken evin içinde yapabileceğim 10 dakikalık bir egzersiz çok böyle olağan ve dandik gelirken ama öncesinde 1,5 milyarlık bir harcama yaparak spor malzemesi aldığım bir spor daha havalı geliyor.
Doğru.
Dünyayı gezerek insanları tanımak daha havalı gelirken aynı oturduğum sokakta oturup geçen insana ya da otobüste yanımda oturan kadına erkeğe bakmak çok da böyle basitmiş ve önemsizmiş gibi geliyor. Ama iyi romancılar, geçmişe bakıyorsun, Kafka bir memur gibi bir yaşamı var yani. Tabii. Git gel ve çok kısıtlı bir çevrede. Hatırladığım kadarıyla, yanlış olmasın, her şey olursa düzeltebilirsiniz hocam, İçe dönük de bir yapısı var.
Çok.
Çok çok kapalı da kesinlikle bir şeyi var. Öyle. Ve küçük bir yer. Karanlık bir şehirde yaşıyor ama doğru. hani tarihte iz bırakan romanlara imza atıyor.
Doğru.
Çok şey mi yaşamak lazım? Hatta, nedir burada? Ne düşünüyorsunuz?
Hatta en yakın arkadaşına malum çok bilinen
yayınlama diyor değil mi?
Yak. Ben yak. Öldükten sonra bunları yak diyor. Yani o orası bile aslında.
O da arkadaş ihanet mi etti artık, topluma
evet,
hizmet etti.
Ama sırf bu durum bile, yani Kafka'nın Max Brod'a en yakın arkadaşına benden sonra bu hikayeler, bu yazdıklarımı lütfen ortadan yok et demesi bile büyük bir roman cümlesidir bence. Hı. Roman, hikaye ille de özellikle genç yazar arkadaşlarda hep böyle bir beklenti olur. Ben bir şey yazmaya değer bulacaksam bu çok büyük bir olay olmalı. Tam tersine sürekli gözümüzün önünde tekrar eden sıradanlıklar aslında çok büyük meselelerin iz düşümleridir. Kafka'nın, Beyhan, bir babası vardı. Bak, bir babası vardı. Bütün hayatının sıradanlığının ötesinde Kafka'nın bir babası vardı. Ve babasının yüzüne söyleyemediklerini mektup olarak yazdı ve orada kocaman bir dünya var. Bazen de çok büyük olaylar olur. Örneğin Dostoyevski'yi yazdıklarından dolayı Çarlık suçladı. Kendisini devlete baş kaldırmak ve ihanet etmekle. Oysaki Dostoyevski iyi bir Rusçu, iyi bir mümin, bir Ortodokstu. Fakat toplumsal çatışmaları görebilecek kadar insana yakındı. Dünya, kendi toplumunu tanıyordu. Dostoyevski'yi aldılar, yargıladılar ve ölüme mahkum ettiler. Sibirya'ya sürgün oldu. Hatta ölüme mahkum edildikten sonra kendisiyle birlikte yargılananlar, ölümü bekleyenler tek tek öldürülmeye başladı. Ve muhtemelen kendisine sıra gelmeye dakikalar kala, işte yarım saat derler, bir saat derler bilmiyorum ama en nihayetinde yani oturuyorsun ve yanındaki adamları götürüyorlar. Af kararını çıkardılar ve Dostoyevski kalan cezasını sürgün olarak ödedi. Şimdi bu büyük bir şey yani. Bu adamın ölüme bu kadar yakınlaştıktan sonra hayatla kurduğu ilişki hiç kuşkusuz bunu hiç yaşamamış bir insanın hayatla kurduğu ilişki gibi olmaz. Babası, Kafka'nın babası gibi olan bir adamın da bütün sıradanlığa rağmen hayatı Kafka'nınki gibi olmayacaktır. Yani demek istediğim şey şu: kişisel deneyimlerimiz, babamızla olan travmatik ilişkiler, annemizle, kardeşlerimizle. Yani düşünsene, yani sen doğmadan evvel kardeşin varmış, bebekken ölmüş, sen doğduktan sonra onun kimliğini sana vermişler. Sana bir ad bile koymamışlar. Çünkü hazır bir kimlik var Beyhan. Bak hazır bir kimlik var. Dünyaya geldin ve hani şehirde bu olmaz pek ama birazcık Anadolu'ya çıktığınızda çok karşılaşırsınız. Ölmüş, bebekken ölmüş ama kimliği çıkarılmış bir kardeşin sana kimliğini veriyorlar. Ve sen onun doğduğu tarihte onun ismiyle ve onun yaşayamadığı hayatı ödünç alarak yaşamaya başlıyorsun. Sence bu büyük bir hikaye değil midir?
Bence müthiş bir hikaye potansiyeli taşınıyor.
Çok acayip bir şey, tüylerimi diken diken ediyor. Ben hani bu olaylara, bu küçük detay gibi görünen, yani kardeşi ölmüş, zaten hazırda çıkarılmış bir kimlik varmış, ona vermişler. Anadolu'da çünkü adam gidip şehre gidecek, kasabaya gidecek, bu işlemleri yapacak filan. Özellikle yakın geçmişten bahsediyorum. Bu zor ve uzun bir şey. Bu örnekleri çoğaltabiliriz. Ben tekrar eden, gözümüzde sıradanlaşmış olan şeylerin büyük hikayelere, büyük en azından arkasında duygusal olarak büyük hikayeler barındırdığını düşünenlerdenim. Tabii ki şehirleri gezmeyi seviyorum. Hı hı. Tabii ki bir takım yerlere gidip oralarda. Ama benim için tabii İstanbul neredeyse bir hikaye, yani karakter benim için İstanbul. Yani ben bu şehirle bir roman karakteri gibi ilişki kuruyorum ve benim yazdığım kitaplarda da İstanbul neredeyse hani diğer karakterler
bir karakter gibi.
Tabii. Çünkü çok... şehri böyle görüyorum yani.
Ben bunu şeyde çok hissediyorum. Ahmet Hamdi Tanpınar'ın romanlarında.
Biz de Ahmet Hamdi Tanpınar, hani hepim Dostoyevski Gogol için söylüyordu ya, hepimiz Gogol'ün paltosundan çıktık diyordu. Onun palto öyküsüne gönderme yaparak. Modern Türk Edebiyatı aslında Tanpınar'ın paltosundan çıkmıştır. Çünkü hepimiz o tabii o erişilmez gibi duran, en azından modern Türk Edebiyatı'nın üslup olarak, karakter olarak, duygu olarak önünü açan yazarlardan bir tanesidir. Dediğin çok doğru. İstanbul.
Şehirler bana mesela çok iyi roman kahramanları gibi geliyor. Bir gün bir roman yazarsam ben de hani tabii, daha çok yolun başında Ankara'yı ben de kahraman yapmak isterdim. Mesela Behzat Ç'yi izlediniz mi bilmiyorum.
Yazılmışı var. Barış Bıçakçı tabii çok Ankara'yı anlattı, yazdı. Hı hı. Ama haklısın, Ankara... Şimdi bir takım bunu daha hani altını çizmek için söylüyorum. Mekanların o üzerinde gerçekleşen olaylara nasıl sirayet ettiğini göstermek açısından. Şimdi bir Amerikan polisiyesi vardır. Orada bakarsın değil mi? Yani işte New York'ta onun sokakları, sarı taksiler falan filan. Bir de mesela Norveç polisiyesi vardır. Yahut İzlanda polisiyesi. Birden böyle puslu bambaşka renk değişir. Hayatın rengi değişir. Oradaki mekan aslında aynı hikayelere yakın ya da benzer hikayeleri anlatacak gibi dursa da oradaki atmosfer birden bütün anlatıyı değiştirir. Dolayısıyla bir duyguyu, olayı hangi karakterler üzerinden anlattığınız kadar hangi mekanda anlattığınızın da büyük bir önemi var bana kalırsa. Yani o hikayeyi daha... Biz mesela ben Yozgat Blues diye bir filmin senaryosunu yazmıştım. Yozgat hani bir mekan olarak arkada gri bir fon gibi duruyordu bizim karakterler için. Çünkü Yozgat diye bir yer var mı yok mu? Yani o saat kulesini çıkardığında belki de Yozgat diye bir yer yok. Ama
Yozgatlar alınmasın diye burada.
Hayır hayır, başka bir şey daha söyleyeceğim. Ama Yozgat diye çok güçlü bir duygu var yani. Hani bu da oradaki yaşayan insanların ürettiği bir varoluş.
Bu Ankara'da da çok şey vardır. O Yozgatlı. Tabii. Yozgatlı olma tabii, hali yani. Tabii, hem tabii, bir kültür hem de bir karşıt onlara olan kültürü.
Hani baktığım vakit böyle bir sürü şehirde ayırt edilebilir mekansal farklılığı göremezsin. Ama nasıl oluyor da bu kadar güçlü bir kimlik olarak var? İşte bu mesela üzerine kafa yormaya değer. Yani ben mesela Yozgat Blues'da niye 81 tane şehirde yapabilirdim yani. Hani ama Yozgat böyle bir güç taşıdığı için Yozgat.
Şeyi soracağım. Şimdi geçenlerde biraz önce de konuşmuştuk. İyi bir roman yazarının geçmişinde bir acı olması aslında ortaya çıkardığı şeyler konusunda önemli bir etken. Peki Tarık Tufan, hani tırnak içinde söylüyorum, sıradan normal bir insan mıdır? Yoksa onun da acıları kitaplarına yansıyan motivasyon, neden yazıyorsunuz? Başka bir iş de yapabilirdiniz. Neden buradasınız?
İki ayrı şeyle, iki ayrı taraftan bakarak cevap vereyim Beyhan. Şimdi bak, biz sen herhangi bir yayınında bir duyuru yap. İnsanlara de ki, hayatımı yazsam roman olurdu diyen kaç kişi var aranızda diye sor. Muhtemelen %90'ı insanların benim diyecektir. Bundan hiç kuşku duymuyorum. Bunun acıya bakan tarafı da olabilir. Bunun anlatmaya değer olduğunu hissetmekle de ilgisi olabilir. Şöyle birazcık daha açayım. Az önce söylediğime paralel olarak, ben insanın içinde olduğu her hikayenin bir anlatı değeri anlatı değeri taşıdığını düşünüyorum. Bizim şurada oturup konuşmaya başlamamızdan, yani bir psikologla bir romancının tek bir odada işte atıyorum saatlerce konuşmaya başlaması anlatmaya değer bir şeydir. Senin buradan çıkıp bu Beyoğlu'nda yürümeye başlaman da öyle. Hayat mutlak manada, biz tabii son zamanlarda delice bir arzuyla herkes mutluluk peşinde. Sana çok geliyordur böyle şeyler. Fakat hayatın özü mutlak mutlulukların peşi sıra takip ettiği bir çizgi değil ki. Hayat böyle bir şey değil ki. Hayat kendi içinde hüzünlerin, acıların, mutlulukların tıpkı geceyle gündüzün birbirini takip etmesi gibi akıp gittiği bir çizgi ve sonunda ölüm var. Normal şartlarda sadece ölüm bile aklımızı yitirmemize yeter. Ama biz bu varoluşumuzu mutlak sonunu bildiğimiz, mutlak sonunu bildiğimiz varoluşumuzu an be an, parça parça anlamlandırmaya çalışıyoruz. Ona yüklediğimiz anlam bizim mutluluğu özümsememize, acıya karşı da tahammülümüzü geliştirmemize neden oluyor. İnsanın bilinci hayvandan farklı olarak kendi sonunu idrak edebilen bir bilinçtir. O yüzden de biz kendimizi akışa bırakamayız. O bilinç halini bütün anlarımıza yayarak hayatımızı sürdürmek zorundayız. İnsan olmak bu anın, her bir anın farkındalığını hissetmekle mümkün. Bilinç çünkü böyle bir şey. Buna yüklediğimiz değerler farklı olabilir. Ben başka başka değerler yüklüyorum, başka arkadaşlar başka değerler yükleyebilir. Ama bütün yüklediğimiz değerlerin altında yatan temel sebep bunu anlamlı hale dönüştürmek ve olası acılara, yaralara tahammül gücümüzü geliştirmek. Bu değerler bizi güçlendirir çünkü. Güçlü kılar. Romanın, anlatının özünde trajik olan vardır. Bu söylediğine katılıyorum. Büyük anlatılar trajik anlarla genellikle başlar. Çünkü mutluluk anlarının anlatmaya değer bir tarafı pek olmaz. Dini anlatılarda insanın düşüşünden başlarız biz hikayeye. Cennette ne anlatılacak ki? Her şey çok yerli yerinde zaten. Trajik anlar, düşüş anları anlatıların ilgisini çeken düğümlerdir. O yüzden bunlar yalnız çok büyük patlamalara gerek yok. İnsanın küçücük hayatında düşüş anı bile anlatmaya değer bir şey derken bunu kastediyorum. Şimdi kimsenin düşüşü bir başkasından daha hafif ya da daha büyük değildir. Biz o an yaşadığımız düşüş anı evde oturduğumuzda bir anda zihnimize saplanan geçmişin bir acısı mesela. Bu bir düşüş anıdır. Yaşadığımız kayıplar, çok değer verdiğimiz, yani kedini kaybetmek yahut anneni babanı hani kayıp. Bu düşüşlerin her birisi insanda bir sarsıntıya yol açıyor doğal olarak. Ve biz kimsenin düşüşünü küçümsemeye hakkımız yok. Roman, sinema, masal, anlatılar, mitolojiler bu düşüş anlarına özel bir dikkatle bakarlar. Çünkü oradan itibaren bir değişim başlar. Romanın ilgisini çeken meselelerden bir tanesi değişimin başladığı yerdir. Karakter değişimi bizi o hikaye için meraklandırmaya başlar. O yüzden de evet, acıyı çekmene de gerek kalmaz bazen ama eğer iyi bir dinleyiciysen, baktığını görebilen bir adamsan, bu düşüşleri, acıları, yaraları, empati gücü yüksek, eskilerin deyişiyle diğergen bir adamsan anlayabilirsin ve bunu iyi anlatabilirsin. Çünkü bazı sanatçılar da son derece varlık içerisinde, son derece hani dışarıdan baktığında rahat gibi duran hayatlara sahip ama çok güçlü anlatılar kurmuşlar.
Orhan Pamuk mesela, değil mi? Hani
hayatın yani dışarıdan bakıldığında hani şey yapmayayım ama evet, yani kendisi bunu sık sık dile getirdiği için söyleyebiliriz. En nihayetinde varlıklı bir aileden, Türkiye'nin aristokrat kabul edebileceğimiz hani ailelerinden birine mensup ve evet çok rahat bir hayat sürdüğü için. Şimdi biz kalkıp da hani buradan roman çıkmaz diyemeyiz. Türkiye'nin en önemli romancılarından biri oluyor.
Şeyi soracağım mesela, bizim dönemimizde psikologlara baktığım zaman, psikoloji öğrencilerine baktığım zaman azımsanmayacak sayıda olan kadar bir kitlenin aslında kendi içerisindeki bazı problemlere cevap ya da şifa bulmak ümidiyle bölüme geldiklerini fark ettim. Şimdi çok mesela psikiyatristlerde, psikologlarda çok fazla var yani.
Çok iyi bir yere
hatta
geldim.
Ben şey diyorum, bizim bölümü seçen insanların 1/3'ü karambole gelmiştir. 1/3'ü böyle kendisini tedavi etmek için gelmiştir. Bir kısmı da gerçekten idealisttir yani. Şimdi burada ben şu anda mesela en son sizi ben Ankara Kitap Fuarı'nda da görmüştüm, hatta yan masadaydık. Eyvallah. Yani. Orada mesela kuyruklar var. Bir sürü kitap artık bir külliyat olma noktasına geliyor. Evet. Artık belki Tarık Tufan en azından şu anki noktada geçimini belki de yazarlıkla kazanabiliyor. Ama biraz filmi geriye saralım. Hı-hı. 20 sene önce. Hı-hı. Kitaplar yok. Varsa da çok okunmuyor, çok bilinmiyor. Hı-hı. Ve herkesin bir aile var, beklentiler var, hayatta var olma çabası var. Bilindik bir yol var orada. Hı-hı. Memur olmak, öğretmen olmak, hı-hı, herhangi bir şey yapmak ve düzenini kurup artık tamam ben buradan devam edeceğim demek var. Burada öbür kısımdan devam ediyor olmak, bir şey anlatma gayreti bana anormal geliyor. Hı-hı. Şimdi neden kolayı varken bu yolu seçtiniz? Yani bu yolu neden anlatma ihtiyacınız var?
Hı-hı. Şimdi bir şeyi tercih etmek ona olan ihtiyacınızla doğrusal orantılı. Ona olan ihtiyacınızı bazen bilirsiniz, bazen de adı konmamış ama sezgisel olarak içinizde büyüyen bir ihtiyaçtır. Ve siz neredeyse bir refleks olarak oraya yönelmeye başlarsınız. Şimdi ben kendi anlatma isteğimin köklerinin nerelerde olduğunu ben de kendi kendime bir romancı olarak çok soruyorum. Hala da soruyorum. Bazı anlar geliyor aklıma Beyhan. Bazı sahneler. O sahnelerden bir tanesi şu. Madem hani böyle daha samimi bir şeye geçtik. Mesela benim çocukluğumdan itibaren çalışmaya başlamak, çalışmak gibi bir zaruretim vardı. Ve bunun bir kısmı mesela İstanbul'da o Bozdoğan kemerlerine giderken sol tarafınızda olan İmeçe blokları, hı hı, tabir edilen yerde oldu. Un kapanında, bravo. Çok yıllarca İmeçe bloklarında çalıştım ama mesela orada Bedri Rahmi Eyüboğlu'nun süslemeleri olduğunu bilmiyordum mesela.
Değil mi? Hani geçenlerde gündeme geldi bu aslında. Evet. Varmış çok aslında kaybolması.
Çok ilginç. Orada bir sürü başka sanatçıların da varmış. Çünkü İmeçe blokları eski Türk evlerinin avlu ve hayat biçimleri de tasarımına eklenerek yapılmış. Mesela ilginç bir şeydir. Ha, orada ne işi var bence? Çok biz, çünkü bir sürü tarihi eser yıkılarak yapılmış. Yani orada ne işi var? Ama bir tarafıyla da özel bir şey. Yani ikisi o zamanlar düşünsene un kapanında kim bilir ne kadar tarihi şeyi yıkarak. Ben de Balat'la Unkapanı arasında Zeyrek tarafında doğup büyüdüm ve dolayısıyla hep böyle gidip geldiğim yer. Orada İmeçe bloklarının alt katlarına inip yerin iki kat altında penceresi olmayan bir atölyede bazen güneşi görmeden çalıştığım oluyordu. Yani özellikle daha günlerin kısa olduğu zaman da güneş doğmadan inip atölyeye çalışmaya başlıyorsun. Akşam çıktığında da güneş zaten batmış oluyor.
Ne atölyesi?
Konfeksiyon atölyesi.
Perdeciler çok değil mi? O zaman da...
Hayır, şimdi çok tabii. O zaman da yine... O zaman da bambaşkaydı. Böyle hep blok blok ayrılır orası. Tabii ki şey çoktu. Malum kaset plak piyasası o zaman oralar çoktu. Böyle değişir. Şimdi perdeciler, duvar kağıtçıları falan var. O zaman da kumaşçılar vardı yine, bilmem neler var. Alt katlarda ama hep atölyeler doluydu. Değişik atölyeler. Şimdi düşün, böyle bir çocuk bir atölyede, bir konfeksiyon atölyesinde çalışırken, bir şeylerle meşgul olurken orada kendisine ancak bir hayal bulabilirse günü geçirebilir. Ben de böyle okumaya yavaş yavaş başlamıştım. Okumaya başladım dediğim, elime geçen birkaç kitap var ve dönüp dönüp aynı kitapları okuyorum. Bir de o zamanlar bankalarda çocuk dergileri çıkıyordu ayda bir ve ben Fatih'e doğru yürüyüp Fatih'teki banka şubelerini gezip o dönem kimi bankaların, işte diyelim ki Pamuk Bank vardı, Pamuk Çocuk Dergisi vardı. Ziraat Bankası'nın Başak Çocuk Dergisi vardı. Ne bileyim ben, işte böyle o değişik bankaların o dönemlerde bu popüler bir şeydi yani. Çocuk dergisi. Şimdi niye yapmıyorlar bilmiyorum ama o zaman yapıyorlardı. Buraları, bu dergileri çokça aldığımı, çokça okuduğumu ve buradaki kimi öykülerdeki karakterleri o atölyede uzun zaman hayal ettiğimi hatırlıyorum mesela. Bu bende el yordamıyla şöyle bir duygu ve davranış geliştirdi. İnsan içinde bulunduğu koşullar ne olursa olsun hayal ederek karakterlerle, öykülerle, olaylarla kendisine yeni hayat olanakları yaratabilir. Mevcut gerçekliğin dışında yeni bir gerçeklik inşası diyebiliriz. Benim el yordamıyla öğrendiğim bir şeydir bu. Bugün hali hazırda böyle devam eder. Bence insanın, yani düşünsene, neden bu insanlık yüzyıllardır roman okusun ki yani? Hani çok hayati bir şeye işaret etmiyorsa, karşılık gelmiyorsa bir alışkanlığı yahut yani çok hazlar, bilmem tüketim, yani bedensel tüketimden bahsetmiyoruz değil mi? Neden bu kadar insan bu kadar karakterlerle özdeşim kuruyor, bu kadar karakterler yeniden üretiliyor? Biz hala Shakespeare'in diyelim ki Romeo ve Juliet'i binlerce kere yeniden üretilmiştir. Yahut Leyla ile Mecnun değil mi? Yani aşk teması olduğu her yerde. Ben bunun insanın hayatında çok can alıcı bir yere karşılık geldiğini düşünüyorum. O da şu. İnsan hayatın içerisinde zaman zaman nefes alacak yerler bulamadığında, hayat etrafını kuşattığında ve insanın kıpırdayacak, kendisini var edecek alanları daraldığında kendisine yeni bir gerçeklik inşa etme ihtiyacı var. Anlatı, roman, bugün sinema belki, insana böyle bir ihtimal kuruyor. Ben kişisel olarak kendi hayatımda yazmakla olan ilişkimi hep böyle bir yerde gördüm. Hani şu büyük büyük laflar etmek istemem, hani yazmazsam ölürüm falan gibi değil ama nihayetinde benim yaşam deneyimlerim, tecrübem, ihtiyaçlarım beni adım adım buralara çekti. Ve ben orada ısrar ettim. Çünkü bir kariyer planı yapmadım ki. Yani bununla ilgili bir kariyer planım olmadı. Ben yazarlık kariyeri kendime çizeyim ve bunun için de şu adımları atayım.
Burada bir hemen parantez açıp bir şey sormak istiyorum. Mesela böyle bir kariyer planı yapıp da yazar olan var mı?
Var.
Var mı? Hani bu
çünkü
şunu görüyorum. Hani...
Yazarlıkta, edebiyatta, yani yazmak denen şey de bugün bütün dünyada her bir şeyin, her bir olgunun, her bir eylemin, her bir üretim biçiminin, duygu ve inanış biçiminin olduğu gibi piyasası vardır. Yani modern dünyada kapitalizm için piyasası olmayan hiçbir şey yoktur. Piyasa diye bir büyük kavram var. Siz eğer bir piyasa yazarı olmak istiyorsanız, yani herkes çok satmak ister. Ben de istiyorum. Çok okunsun istiyorum. Ben de çok okurum olsun istiyorum. Bundan bahsetmiyorum. Yazıyla, anlatıyla kurduğunuz o varoluşsal ilişkide öncelikler, bunu siz itiraf edersiniz ya da etmezsiniz. Bunu gizlersiniz yahut belli edersiniz. Bu bahsi diğer. Eğer amacınız bu piyasanın içerisinde bir biçimde piyasa koşullarının yaygın davranışlarından bir şeyler edinerek kendinizle doğrudan hiçbir değer katmaksızın yazar olmaksa, öncelikleriniz, sıralamanız böyleyse bir kariyer planınız olur ve nitekim kariyer planını yapıp da yazar olanlar var, satıyorlar, bilmem ne, piyasa denen şey böyle. Bunu ölçmek, yargılamak mümkün olmadığı için buna uzaktan bakıp geçmek zorundayız. Çünkü piyasaya dönüşmüş her şeyde herkes kendi karakterince, kendi değer yargıları nispetinde yaptığı işe anlam yükler ve bunun peşinden gider. Yazarlığı böyle çok kutsal bir şeymiş gibi hani bir kenara ayırmak istemem. Her işte bu böyle. Yani sizin mesleğinizde de, yani psikolog, herkes işte buna, diyelim ki senin yüklediğin anlamı yüklemek durumunda değil, değil mi? Birileri de başka türlü kariyer planlarıyla belki mesleğine bakıyor. Bu marangoz için de böyledir.
Şey nasıl peki? Yani bugüne gelirken şu anda başka iş yapıyor musunuz abi?
Hayır, yapmıyorum.
Bu şey mesela ne zamandır yazmak bir meslek olarak hayatımızı sürdürmemiz için yeterli olacak mıdır?
Şanzelize Düğün Salonu romanı benim için dönüm noktalarından bir tanesidir. Çünkü Şanzelize Düğün Salonu'ndan sonra yazdıklarım daha böyle bir ilgi görmeye, daha hani geriye dönük de insanların alakasına bir şekilde
keşfetmeye.
Evet, böyle bir şey oldu. Bunu ben hani bir şey, tanımlamam pek mümkün değil. Artık ondan sonra bütün vaktimi yazmaya. Tabii bu arada senaryolar yazıyorum. Tabii ki bu arada bir takım işte dergilerde yazdım. Hani romanla beraber bir takım başka uğraşılar, bir takım atölyeler verdim. Hani böyle şeyler hayatımda oldu, oluyor. Neticede ben hani anlatının olduğu her yerde kendimce bir şey üretmek derdindeyim. Bugün de bunu devam ettiriyorum yani romanla beraber diğer bahsettiğim alanlarda da çalışıyorum.
Şey nasıl peki mesela genelde insanların yazmakla, üretmekle ilgili algıları hep bir ilhamla bağlantılı şekilde geliyor.
Hayır.
Gelecek ben dururken bir şey göreceğim. Aa evet tam bunu yazmalıyım.
Hayır, öyle bir şey.
Ya nasıl yazıyorsunuz? Mesela bir rutininiz nasıl bu konuda?
Şimdi benim insanın meslekleri, ilgileri, merakları, zaruretleri hayatla kurduğu ilişkide pencereler açar. Neye ihtiyacın varsa, neye ilgin varsa, neyle hayatını sürdürüyorsan doğal olarak algılarının kapısı buralara, pencereleri buralara açılıyor. Bu kaçınılmaz bir şey. Yani kunduracının adamın karşısına geçtiğinde hemen ayakkabının şeylerine bakması gibidir bu yani. Dikişlerine bakması gibidir. Ben hayata dikkat kesildiğim yer burası. Bazen bir karakterle karşılaştığımda onu bir kenara not ediyorum. Hep bir elimde defterim, kalemim vardır. Hep vardır. İlginç bir şey oldu geçenlerde. İşte bir yolculuk için Marmaray'da metronun altında oturmuş bekliyorum. Biraz ortalık dağılsın. Hani daha geç saati bekledim. Hani kalabalık dağıldıktan sonra bineyim diye. O arada bir şey geldi aklıma. Bir şey gördüm. Açtım ve defterimi yazmaya başladım. Yüzümde maske var. Yani hani genç bir arkadaş geldi. Bana dedi ki siz dedi Tarık Tufan mısınız? Benim dedim, yani tanışmış mıydık daha? Yok dedi, ben sizi ilk kez görüyorum filan. Maske de vardı acaba filan. Nereden benim olduğuma kanaat ettin dedim. Dedi ki ya dedi size tuhaf gelecek. Hani bunu çok izah edemeyeceğim ama böyle hani metroda böyle yürürken birinin birden oturup kalem defter çıkarıp bir şeyler yazdığını gördüm. Ben dedi sizi çok okuyorum dedi. Hani tanımıyorum ama kitaplarınızı filan hep okudum dedi. İçimden şöyle tuhaf bir ses geldi. Bu Tarık Tufan'dır dedim herhalde. Şunu da izah etmeden yani böyle bir belki hani sevdiği bir yazar doğal olarak aklına o gelebilir. Hani bir yazıyorum yani defterim kalemim var ve bazen bir durum, bazen bir karakter, bazen bir bakış, bazen kulağıma çalınan bir kelime, bazen gazetede gördüğüm bir vaka, bir olay.
Bir koleksiyoncu gibi aslında.
Bir tür.
Yani toparlıyorsunuz, bir anlık durumsallıklar herhalde bu. Orada kesinlikle. Bir diyalog, bir bakış.
Kesinlikle. Yani bunların öyle... her birisi bir gün bir hikayeye dönüyor. Mesela Kaybolan romanının Hakan karakteri, ana karakter. Ben kafamda hep şunu kendi kendime sormuştum. Ya bir gün insan geriye dönüp baktığında hani fiziksel olarak bir yere gidiyorsun ve yolunu kaybediyorsun değil mi? Hı hı. Birden bir telaş. Özellikle yabancı şehirlerde daha çok yaşanır hani. Ulan neredeyim, nereye gitmek istiyordum, doğru yere mi, nasıl çıkacağım? Dolaşırsın böyle. İlginç bir şey, kaybolan insanlar dönüp dönüp yapılan bir araştırmada aynı yere daha çok gidip gelmişler. Böyle dairesel bir şey çiziyormuşuz galiba kaybolduğumuzda. O yüzden hep bir böyle bir döngünün içerisine hapsoluyoruz. Telaşlarımız, korkularımız bizi bir doğrusal ya da dairesel bir çizgide tutuyor. Araştırmalardan birinde gördüm. Bana çok ilginç gelmişti. Allah Allah. Yani demek ki daha da kaybolmamak için aslında aynı çizgiyi takip ediyoruz. Fakat bu arada da bulamıyoruz doğal olarak.
Bir yandan biyolojik bir şey, navigasyon belki de.
Evet, ama bir taraftan da bulamıyoruz da. Şimdi mekanla ilgili şey bu. İlginç. Peki hayatın bütünüyle ilgili bir gün kendi kendine bu soruyu sorduğunda doğru yerde miyim? Burada olmak mı istiyordum gerçekten? Bu insanlarla beraber, bu kıyafetin içinde, bu mekanda.
Ben ama şöyle hani ilk sayfalarda bu o sorgulamaya şahit oldum ama bir psikolog olarak şunu çok gözlemliyorum. Şu yoldan çevirsek ve bu insanlara hakkıyla bu soruyu soruyor olsak insanların bence çok büyük bir kısmı kaybolurdu.
Evet, ben de aynı fikirdeyim. Hani bunu bir kenara not etmiştim. Hani bu duyguyu, kaybolma duygusunu ve bir karakter üzerinden anlatmak istiyor idim.
Başlangıçlar nasıl oluyor peki?
Hani tamam. Bak bu mesela Kaybolan romanının ilk birkaç cümlesi 3-4 yıl önce bir yere not ettiğim bir şeydi yani. O orada duruyordu yani. O bir gün geliyor, artık daha fazla saklayamaz oluyorsun. Ve oradan itibaren yazmaya başlıyorsun. Yani bunun açıkçası bir matematiği, bir hendesesi yok. Yani o hikayenin ne zaman anlatılacak senin ruh halinde. Yani senin ihtiyacın artık bunu anlatmaya kadar gelmiş oluyor. Çünkü bu çift taraflı bir şey.
İlk cümleleri bu arada okumak isterim. Sakıncası yoksa ya, dinleyenler için bence yaralı bir hayvan gibi saklanmak için kendime kuytular arayıp dururken acı gerçeği kabullenmek zorunda kaldım. Kayboldum. Bugün benim doğum günüm. 40 yaşına girdim ve kayboldum. Yani o bahsettiğiniz cümleler bunlar sanırım.
Şimdi evet, yani bunu kabullenmek o kadar zor ki 40 yaşı da tabii sembolik olarak seçmiştim. Hani insan hayatında böyle dönüm noktalarından bahsedebiliriz. Siz daha iyi bilirsiniz. 40 yaşta bunlardan bir tanesi ve geriye dönüşün artık zorlaştığı yaşlardan. Yani ergenlikte bir şey yaşarsan düzeltirsin bunu. 20'li yaşlarına gelirsin, bir travmatik duruma gelirsin, düzeltirsin. 30'lu yaşlarına geldiğinde hani tamam, bir olgunluk dönemine geliyoruz. İlk gençliğimizin sonu gençlik. 40 yaşta artık böyle bunu daha hayati bir durum. Yani geriye dönmek, düzeltmek. Çünkü geçmiş artık daha kalabalık. Daha çok insan var orada. Daha çok hatıra var. Daha çok hata var. Ve bütün bunlarla yüzleşme cesaretini gösterecek misin? Çünkü hiç yokmuş gibi davranıp hayatına kaldığın yerden de devam edebilirsin.
Burada bir şey söyleyeceğim. Bizim mesela eğitim alırken hocaların bize söylediği bir şey vardır. Yani terapi sürecinde kullandığımız yöntemlerden bir tanesi yüzleştirmedir.
Evet.
Derdi ki hocalar, bunu o kadar ince ve hassas bir şekilde elinizde ölümcül bir silah varmış gibi kullanmanız lazım ki eğer yanlış yerde yaparsan karşıdakini öldürürsün.
Çok doğru.
Yani öldürmek tamamen mecazi anlamda, ama mesela bir terapi sürecinde birisine erken bir yüzleştirme yapsan ki bazen ki odanın ortasındaki fil gibi derler. Ya kocaman bir yeri kaplasa bile senin odanın ortasında bir fil var deyip sen nasıl bunu dersin diye şak orada bırakır gider yani.
Kesinlikle.
Çok yani o yüzden mesela %90'ı insanların bence bu şey gibi Matrix'te var ya bu bifteğin gerçek olduğuna inanmak isterdim gibi.
Tabii. Onu orada tercih ediyoruz. Gerçekliğin dünyası mı yoksa yanılsamalar içinde devam mı? Şimdi düşünsene, bir sürü kadına ve adama biz bu soruyu sorduğumuzda, mavi hap mı kırmızı hap mı diye sorduğumuzda, ben tabii senin kadar bu konuda deneyimim yok ama tecrübelerim ve tanıklıklarım öyle ki pek çok insan mevcut durumun devamından yana tavır gösterecektir. O şiddete maruz kaldığı halde devam edecektir. Çok bu acı bir şey ama bunu anlayabilmeliyiz. Yani beni en rahatsız eden şeylerden bir tanesi de insanların hayatları, acıları, tercihleri üzerinden ahkam kesmektir.
Burada bir şey söyleyeceğim. Şeyi hatırlıyor musunuz? Kadir diye bir çocuk. Yolda geçen
hatırlıyorum mesela, bir şeye tanık oldu çocuk ve
orada hani bir cinayetle sonuçlandı, sonra Kadir hapis cezası aldı ve kadın sonrasında Kadir'den şikayetçi oldu.
Evet.
Mesela bu olay ilk olduğu günlerde ben şöyle bir paylaşım yapmıştım. Herkes Kadir kahraman gibi konumlandırırken kadın dedim yarın bir gün Kadir'den şikayetçi olabilir. O kadar çok bu şablonla karşılaşıyorum ki mesela bence Kadir'in yapması gereken ya da belki toplumsal vicdanımızın konumlanması gereken yer Kadir'in durduğu yer. Ama burada dikkati Kadir'den ziyade kadın ve adamın ilişkisine çektiğimiz zaman hep şöyle bir yanılgı içindeyiz. İnsanlar zorluklardan, sıkıntılı ilişkilerden, kendilerine kötü davranan insanlardan kurtulmak istiyorlarmış gibi. Hayır, ben o kadar çok karmaşık ve komplike şeylerde karşılaşıyorum ki.
Bu işi kolaylaştırırdı böyle. Hepimiz böyle düşünseydik.
Yok ama hep orada kalmayı tercih ediyorlar. İlginç. Ama sorunca insanın söyledikleriyle oldukları arasında her zaman bir fark var. Sorduğumuz zaman Allah belasını versin der. Boyu devrilsin, ölsün, gitsin hayatımdan. Ama iş bırakma noktasına gelince bırakamaz. Bir akrabam sigarayı bırakmak istediğini söylemişti bana. Ben de hem terapi anlamında hem de bu konuda kullanılan bazı ilaçlar var. Onu önermiştim. Gitti yazdırdı psikiyatriste vesaire. Sonra günde 3 paket sigara içen bir akrabam. Beyhan dedi, hiç canım sigara istemiyor dedi. Bu çok kötü bir şey dedi. Ben bu boşluğa dayanamıyorum dedi. İlacı bıraktı ve hemen geri sigaraya sarıldı. Şimdi sigarayı içtirtmiyor ilaç ve ondan şikayetçiymiş gibi. Ama diyor ki ben sigara içmek istiyorum. İlişkiler de bana öyle geliyor biraz.
Kesinlikle, yani bu pek çok ilişki bu sadece mesela görünürdeki şiddetten biz hani rahatsız oluyoruz ya da gündemimize geliyor. Fakat en az o kadar görünmeyen görünmeyen şiddetler var. Yani özellikle ben mesela genç yaşta modern şehir ve toplum hayatında iletişimin bu duruma geldiğinde geldiği dönemlerde mesela flört şiddetinin çok güçlü bir şiddet olarak her gün yayıldığını görüyorum. Yani gencecik çocuklar bunlar. Belki ilişki denen şeyle yeni tanışıyorlar. İlginç bir şekilde mesela atıyorum kız arkadaşını bir takım fotoğraflarla tehdit edebiliyor o yaşta yani.
Çok çok erken başlıyor.
Ne kadar acayip bir şey, ne kadar korkutucu bir şey. Yahut başka şiddet biçimleri üretilebiliyor artık. Yani sadece fiziksel olarak dövdü, öldürdü, yaraladı falan değil. Hayatı zorlaştıran mikro alanlarda gelişen başka şiddetler de var. Mesela ilginç ve bütün bunlar belki de kadının ya da erkeğin çok derinlerde sakladığı bir ihtiyacın sömürüldüğü anlamına da gelebiliyor. Hani kimse şiddete neden bağımlı olsun ki? Neden bu diyelim ki yerleşik zehirli ilişkinin devamını arzulasın ki? Orada aslında biraz derinlerde tutsak olduğu şey o adam yahut o kadın değil. Tutsak olduğu şey kendi içindeki bir duygu.
Mesela şöyle bir şey dikkatimi çekiyor. Bir insan, mesela ben şiddete maruz kalan bir konumdayım. Ve şiddete maruz kalmanın kurbanlığının haklılığı diye bir şey var.
Çok ilginç bir şey.
Yani ve kurban mazlum olmanın haklı. Ben oradaki adamın ya da kadının bana yaptığı haksızlıklarla beraber güçleniyorum. Ya da mesela bazen insanlar bana haksızlık yaptığı zaman hissettiğim öfke. Mesela hiç şeylerle karşılaştınız mı? Kendine faça atanlarla.
Tabii.
Yaşadığımı hissetmek istiyorum der bazısı.
Kendisine acı vererek varlığını, varlığını ispatlamak.
Çünkü o kadar çok zamanında duygusal aşırı yüklenmeler, maruziyetler küçük frekansların kaybolmasına sebep olmuştur orada. Hareketlerin ve
acı eşini yükseltmek
acı ihtiyar. Eşini şey gibi yaşadığını fark etmesi için hakarete uğraması, ağır şeyler yaşıyor olması bu öfke de olabilir. O duyguyu hissediyor olmak, yaşadığını hissediyor olmak gibi. Nasıl ki faça mantıksız geliyorsa insan kendini keser mi diye, bu da onun bir benzer mekanizması.
Doğru.
Ama biraz arkada gizleniyor. Bunları aslında ben Kaybolan Kitabı ekseni için yapacağımız ikinci podcast'te konuşmak istiyorum. Yavaş yavaş sona yaklaşırken işin biraz lojistik kısmıyla da ilgili bir şeyler soracağım.
Lütfen.
Mesela bu ilham konusunu sorduk. Siz koleksiyoncu,
ben bir şey daha söyleyeyim lütfen unutmadan. Çok yaygın bir efsanedir ilham geldiğinde. Hayır, yazar bunu hani bizi şu an dinleyen arkadaşlar içinde yazmaya niyetli yahut yazmaya başlamış arkadaşlar da varsa onlar için de kişisel tecrübemi paylaşmak isterim. Mutlak suretle yazmak dediğimiz şey çalışmakla ilgili. İlham dediğimiz o ne diyelim ona, o parlama anları, o ışık anlarını çağıran şey çalışmanın kendisidir. Yani siz çalışmaya başlarsınız. Çok okursunuz, yazarsınız. Düzenli okumak ve düzenli yazmak olmazsa olmaz. Her gün bu işin masanın başına otur. Bana bazı arkadaşlar, yani bunu tabii mümkün olduğu kadar nezaketle anlatmaya çalışıyorum kendilerine. Sosyal medyadan bir paragraf gönderip işte abi bakar mısın? Bakmam. Yani bir paragraf gönderip bir insanın yazarlığıyla böyle bir şey yok. Böyle bir şey gerçek değil. Yazmak dediğin şey oturup üzerine uzun uzun uğraş vermen gereken bir şey. Yani bu şeye benziyor. Yani ben sokaktan bulduğum iki tane tahtayı birbirine çakmışım. Marangoza bakar mısın abi, ben olur mu falan. Nasıl olur yani böyle bir şey? Yazmak bu kadar şey değil ki, sıradan bir şey değil ki. Bu çalışa çalışa bir süre sonra anlatınızı daha derinleştiren, daha parlak, daha güçlü hale getiren anlık şeylere biz ilham diyoruz. O anlar dönüşüm anlarıdır ve size bir çağrışımla zihninizde açılan kapılardır onlar. Yoksa Bunu beklerseniz asla yazmaya başlayamazsınız.
Şu çağrıştı. Mesela ben çok güzel hatta efsanevi bir resim yeteneğim var. Ama resim yeteneğini, resim çizebilmek için bazı şeylere hakim olmam lazım. Mesela resmi hangi dokuya çizeceğim? Hangi fırçayla çizeceğim? Hangi boyayla çizeceğim ki çizdiğim zaman, kuruduğu zaman nasıl bir etki kalacak? Bunu da ancak yani bir sürü kez deneyerek malzemeyi, bir sürü şeyi tanımam lazım. Bir yazar adayı da muhtemelen yaza yaza kelimeleri, cümleleri, kesinlikle, kurguyu, bütünlüğü tanımak zorunda kalacak herhalde. Başka türlü bir seçenek yok.
Hiç kuşkusuz. Yani dolayısıyla yazmak bir emek, mesai, uğraşı, tecrübe, bütün bunların üst üste geldiği ve evet kimi anlarda da yardımınıza koşan ilhamla beraber bir şeydir.
Her gün o zaman bir şekilde buna mesai harcamak
tabii
lazım.
Tabii ki, kesinlikle.
Bitirmeden önce Tarık Tufan bizi dinleyenlere kitap önermek ister mi? Bazı insanlar önermeyi sevmiyorlar. Herkes kendi kitabını kendi bulmak ister ama sizin kitaplarınızı elbette önereceğiz zaten. Onlar bambaşka.
Yok şöyle.
Hani en azından yazmaya, işin bu kısmına da meraklı olan insanlara bunu okusunlar dediğiniz kitaplar, romanlar, eserler var mıdır?
Kitap önermek dünyanın en zor işi. Önce söyleyeyim çünkü insanların okuma alışkanlıkları o kadar başka bağlamlarda gelişiyor ki yani senin için böyle içinde sarsılarak gidip geldiğin bir roman bir başkasının 3 sayfasına tahammül edemediği bir şeye dönüşebilir. O yüzden bana kitap önerisinde bulunur musun dediklerinde hemen terler akmaya başlıyor bende. Bu durumda klişeler hayat kurtarır. Bir tanesi şu, doğal olarak bizim dilimizde bugüne kadar gelmiş klasik olmuş eserler bir kere ya ben yazmak istiyorum diyen her arkadaş için bir başucu kitabıdır.
Kimler mesela?
Yani orada mesela farklı duyguları, farklı duygularda derinleşmiş yazarlarımız var. Diyelim ki Halide Edip'in hani ilk dönem, Cumhuriyet'in ilk döneminden bahsediyorum. Dünyasıyla Yakup Kadri'nin, Reşat Nuri'nin dünyasını inşa eden duygular farklıdır. Mesela daha böyle duygularla, daha insan karanlığının kendi içindeki çatışmalarının filan hani dışa vurulduğu duygusal, melankolik, hüzünlü havanın baskın olduğu Reşat Nuri'dir mesela. Bu tip romanları okumak isteyenler Reşat Nuri'ye gidiyorlar. Daha toplumsal sorunların arka planda olduğu meselelere, daha bireyin davranışlarının aslında içinde bulunduğu zamanın sosyal politik koşullarından etkilenerek geliştiğini düşünen ve böyle anlatıları sevenler için Yakup Kadri'nin diyelim ki daha şey. Ben orada mesela daha Refik Halit Karay öykülerini, onun memleket hikayeleri
ben çok severim.
Çok severim. Ben mesela hani kişisel serüvenimde o döneme gittiğimde Refik Halit mesela oradan başlarım. Peyami Safa'yı ben çok yine severim. Yani Peyami Safa'nın dünyası beni çok çeker. Çok güçlüdür. Herkes hani bir şekilde belki bunları biliyor ama farklı zamanlarda da okunması gerekiyor diye düşünüyorum. Çünkü 20 yaşında okuduğumuz metinler 40 yaşına geldiğimizde başka şeyler söylüyorlar bize. Az önce Tanpınar'ı zikrettik. Oradan mesela eğer okuması güçtür. Herkes böyle çok söyler, çok şey yapar ama mesela Huzur romanı çok zor bir metindir. Dili itibariyle, üslubu itibariyle pek çok arkadaşımız muhtemelen okumadı. Tıpkı Oğuz Atay'ın Tutunamayanlarında olduğu gibi. Mesela pek çok arkadaşımız muhtemelen okumadılar yani.
Ben 3 kere okudum. Üçüncüsü de tam anlayabildiğimi oturttum iyice.
Ve senin için orada büyük hazineler de var bir tarafıyla yani aslında o.
Ya şey de var ya, yani aslında da güzel bir konu bu varoluşsal mücadele. Hakikaten tabii. Çok hani kaybolmakla da çok alakalı.
Ve orada tabii çok trajik bir durumun arkasından biz o meseleleri görmeye başlıyoruz. İnsanın en ağır trajedisiyle sonlanmış bir şey var orada. Yani Selim Işık'ın maruz kaldığı, o da kaybolmuştur aslında bir nevi. Yani bu günümüzde de hani pek çok yazardan söz edebiliriz. Ben mesela Şule Gürbüz'ün, Ayfer Tunç'un metinlerini severim hani günümüz yazarlarından. Dünya edebiyatında Latin Amerikalılar benim ilgimi çekiyor. Marquezler özellikle Latin Amerika edebiyatı. Uzak Doğu'da ilginç metinler olabiliyor. Kobo Abe diye bir adam var mesela. Başkasının Yüzü diye bir romanı vardır. Okumanı isterim mesela.
Ben de ekleyeyim isterim onu.
Kobo Abe'nin Başkasının Yüzünü okumanı isterim. Mesela sen başka başka yorumlar çıkarabilirsin oradan. İlginç bir dünya kuruyor çünkü. Birazcık da böyle yakın zamanda okuduğum şeylere bakıyorum yani neler var diye. Yani modern dönemde neler yazılmış, neler çizilmiş diye. Mesela Genazino diye bir adam var. Mutluluk Zamanlarında Mutsuzluk diye. Onu okumanı isterim mesela. İlginçtir. Genazino'yu da bilim. Genazino. İlginç bir adam. Alman. Gibi.
Valla çok çok teşekkür ediyorum ben. Hakikaten
ben teşekkür
ederim. Hem misafirperverliğiniz çok... için hem de güzel sohbet için. Eminim bence zevk dinleyen aldım. Kulaklar için çok farklı deneyimler vaat ediyor. Şunu söylemek isterim mesela. En başında
bir de,
da
konu anlatayım. Bak, biz ne anlatacaksak nihayetinde dinleyenlerle ilgili bir şey. Büyük Pir Mevlana'nın şeyle söyleyeyim ben. Diyor ki bu bir garip öyküsüdür. Duymak için garip kulağa gerek. Bizim anlattığımızın kendi başına da hani bir yere kadar anlamı var ama bir taraftan da onu dinleyen anlamlı hale dönüştürüyor. Yani bütün romanlar içinde böyle, bütün anlatılar içinde böyle.
Ve
yani
olaylar içinde böyle. Tabii. Başta söyledin ya abi, hani dedin gören gözler için hikaye her yerde. Tabii. Mesela şey gibi, biz mucizeler bekliyoruz aslında ama olağan mucizeler var hayatın her an her. İşte kitaplar için de öyle. Sanki kesinlikle öyle bir kitap var, okuyacağız da ve bu bizi farklı bir noktaya getirecek. Aslında
belki getirir de ama sen sıradan bakmazsan öyledir yani.
Aynen, o sıradanlığı biraz fazlaca odaklanıp daha derinine vakıf tabii olmak lazım. Ben çok memnun oldum tanıştığımıza, hem de kabul ettiğin için abi.
Ne zevkti, çok
memnun. Dediğim gibi bu Kaybolanı ve diğer kitapları da okuduktan sonra bu konu bence çok güzel bir konu. Özellikle seninle konuşmak daha detaylıca. Eyvallah. Hem varoluş mücadelemizi hem modern insanın bu kayboluşunu konuşmak isterim.
Çok mutlu olurum. Ya da işte istediğin karakter, yani bu ya da diğer elinde gördüğüm için söylüyorum, Düşerken'in karakteri. Yani böyle karakterler üzerinden belki ben de bunları konuşmayı seviyorum. Çünkü hani daha bu konuda uzmanlaşmış arkadaşların o karakterlerin dünyasıyla ilgili yorumlarından da öğreniyorum açıkçası. O yüzden de biraz bunları konuşmak beni mutlu ediyor.
Çok keyifli bir sohbetti. Dinleyen herkese de şimdiden teşekkür ediyorum. Kendinize çok iyi davranın. Görüşmek üzere.